Ravenna. Ravenna'dan öncesi vardı. Kapadokya'daki vadenin sözünü gizli gizli eden bir takım adamlar türemişti ortalıkta. Renkleri, benizleri başka başka, sıskalıkları, kurulukları başka başka, kılıkları başka başka adamlardı bunlar. Ama hepsinin ortak bir özelliği vardı. Gözleri, gözlerindeki garip açlık. Yere baka baka insanın yanına yanaşmaları yetmezdi belki ama gözlerini kaldırıp gözünüzün içine baktıklarında nereden geldiklerini anlamamak olacak iş değildi. Vadinin sözünü ediyorlardı. Tanrı'nın orayı bir sığınak olsun diye yarattığını söylüyorlardı. Oraya imparatorun eli güç erişirmiş, asker gönderilse bile o binlerce, on binlerce kavukta yaşayanların hepsiyle başa çıkmak umudundan pek çabuk vazgeçmek gerekirmiş. Bu önüne bakıp insana yanaşan, sizinle birlikte denize bakmaktan vazgeçmeksizin bunları havaya, denize, gökyüzüne söyler gibi söyleyen tuhaf gözlü adamların anlattığı vade. Geçen haftalarla, aylarla birlikte birçoklarının gözünde, gönlünde garip bir düş pırıltısı içinde yanmaya, bir büyüye bürünmeye başlamıştı. Arada bir yitenler oluyordu. Bu gibi olayların haberi artık hızla yayılıyordu. Şehrin öbür ucundaki bir manastırdan, bir keşişin akşamdan sabaha yitip gittiği, ne olduğunun, nereye gittiğinin bilinmediği haberi daha o akşam bütün şehre yayılıyordu. Bu kaçışlar karşısında kızıp, İmparator Efendimizin iyiliğine karşı nankörlük eden, işkencelerle öldürülmeye layık bu hainler diyerek küplere binen, küplere binmiş gözüken adamların sayısı aylarla azalıyordu gitgide. Kaçışlar anlam taşımaya başlamıştı. Direnenler birbirlerini destekliyor, birbirini destekleyenler yeni bir güç kazandıklarının farkına varıyor ya da böyle bir sanıya kapılıyorlardı. Belki kaçışı buna bağlı olmayan adamlar da vardı bunların arasında. Onlar başka nedenlerle ortadan yitiyorlardı. Ama onlar da kaçmış diye düşünülüyor. Ortaya yeni bir iş, yeni bir felsefe, yeni bir değer konuyordu. Kaçmak bir ülkü, bir direnme, bir kahramanlık yolu oluyordu bu. Aynı zamanda yeni bir baskı yolu. İyi o kim toydu, gençliği içinde bu kaçma dalgasına kendini hemen kaptırmıştı. Ama uzun zaman ayaklarını dibe basmaktan vazgeçmemişti. Ayaklarını dipten kesmeye, kendini sulara bırakmaya hazır hale geldiği zaman ise ya dalga hızını yitirmişti ya da artık kendi dalgaya kapılabilecek durumda değildi. İlk aylarda kaçmayı, Andronikos'un adaya kaçmasından ayrı, değişik sonuç verebilecek bir iş diye görmüyor, düşünemiyordu. Andronikos gitmiş, dönmek zorunda kalmıştı. Andronikos niye kaçmış, niye dönmüş biliyordu. Onun kaçışı bu adamların vadiye kaçışına ise hiç benzemiyordu. Bunlar görünüşte dışlarındaki bir inancı korumak üzere kaçıyorlardı. Andronikos ise dışındaki inancı değil, kendi namusunu korumak üzere kaçmış. Gene onun için dönmüş, kendi namusu uğruna ölüme katlanarak bencillikle suçlanabilmesini olanaksız kılmıştı. İyokim işkenceyi göze alamıyordu. İşkenceyi göze alamadığı için kaçtıktan sonra dönebileceğini aklına sığdıramıyordu. Kaçsa dönmemek üzere kaçmalıydı. Kaçmadıkça kendini sıkan bir şey olamazdı. Ancak kaçtığı zaman baş kaldıranlara karışmış olacak. O zaman dönemeyecekti. Dönüş yolunu kesecekti. Ama kaçma isteğiyle kaçma korkusu arasında uzun uzun durmuştu durduğu yerde. Kaçmayanlar neredeyse ayıplanır hale gelecekti. Geliyordu zamanla. Kapadokya'dan girenler arasında tanıdık yüzler de görülmeye başlamıştı. Kaçanlar kendilerini biraz unutturduktan sonra geri geliyor. Arkadaşlarını da vadiye kaçmaları için kandırmaya çalışıyorlardı. Artık kaçtıkları halde yakalanmaktan, daha doğrusu ele verilmekten korkmuyorlardı. İyokim'e de birkaç kez yanaşmıştı bu adamlar. Önceleri vadiyi anlatmışlardı. Gerçek manastırların, gerçek manastır yaşayışının orada bulunduğunu söylemişlerdi. Oranın güzelliği, oranın bereketi diyorlardı. Yavaş yavaş genişleyen bağları, artan hayvanları söylüyorlardı. Oyula oyula genişleyen odaları, evleri, büyüyen tapınakları anlatıyorlardı. Sonra gençliğine getirir oldular sözlerini. Gençliğini fırsat bilip kaçmadığı için gözdağı verenler çıktı. Ama sonunda işlenemeyecek bir tarla olduğuna karar verdiler galiba. Kendisine yanaşarak gözleri ileride bir noktaya dikili vadiyi anlatanlar azaldı. Bir gün farkına vardı ki artık kimse ona kaçmasını önermiyor. Kaçmayı kabul etmediği için ona kimse çıkışmıyor. Kimse azarlamaya kalkmıyor onu. O gün bir parçacık kırılmış, üzülmüş gibi bir şey duymuştu içinde galiba. Çocukluk. Oysa büyümüştü. Andronikos gibi değil. Vadiye kaçanlar gibi değil. Daha başka türlü kaçmaya düşünebilecek hale gelmişti. Kendinden genç keşişler hiç de az değildi manastırda. Uykusu gelmiyor. Bunları kendi kendine masal anlatır gibi anmaya başlayalı saatler oldu sanki. Gün ışıyabilir artık diye düşündüğünden bu yana bile ne kadar zaman geçmiş gibi. Oysa uykusu gelmediğine bakılırsa, uyuklayıp uyuklamadığının da farkında değil ama bunları kendi kendine kesintiye uğratmadan anlattığına bakılırsa, gecenin ilk saatleri daha. Uykusunun gelmesini hem istiyor hem istemiyor. Uykusu gelse bu saatlerdir süren düşüncelerden kurtulacak. Bu zinciri koparacak. Zincir kopacak. Daha doğrusu kendiliğinden. Yoksa durmağa, zinciri isteyerek koparmaya gönlü yatmıyor. Gönlü yatamamak diye düşünmesi belki yorulduğunun bir belirtisi sayılabilir. Demin, ne zaman, bir ara işte istemiyordu. Şimdi gönlü yatmıyor diye düşünüyor. Başladığı bir şey var bu akşam. Bitirecek. Bitirmesi gerekecek. Bitirmek istediği için küçüklüğü, önemsizlik karşısında alçak gönüllülük dersi alması gerek. Alçak gönüllülük. Vadililerin erdemlerinden biri olmaktan çıkmıştı. Bunu rahat rahat söyleyebilirdi şimdi. Yeni bir devlet kurmuş gibi gururun içindeydiler. Ayrılığın, başkalığın, başına buyrukluğun gururu içinde başkalarını yanlarına, sayılarını artırmaya çağırıyor, bir takımın adamlarını başka bir takıma geçsinler diye kandırmaya bakıyorlardı. Bunun için de her türlü yoldan gidiyor, hiçbir şeyden çekinmiyorlardı. Vadinin ele geçirilmezliği başlarını döndürüyordu. Toplulukları genişliyor, genişledikçe güçlerini artmış görüyorlardı. O zaman mıydı, daha sonra mıydı? Joachim kendi kendine bir soru sormaya başlamıştı. Bu soruyu, sonraları, oradan gelen gözleri, açlık pırıltılarını boğulmuş adamlara da sordu. Ama karşılık vereceklerini yanına uğramaz oldular. Devletin eski inanca bağlı kalmış bütün uyduklarını oraya mı toplayacaklardı? Toplamaları mümkün müydü? Toplayacak bile olsalar, tek güvendikleri vadinin savunulmasındaki kolaylık ise oradan çıkamayacaklarına ya da çıkmaya istek duymayacaklarına göre oraya çekilip eski inançlarına bağlı kalmakla eski inancı yeniden devletçe kabul edilmesini nasıl sağlayabilirlerdi? Yoksa istedikleri bu değil miydi? Bu sorular belki biraz çocukçaydı ama karşılık vermemişlerdi bunlara. Anlattıklarına göre ürkmüş bir kedinin sırtında dikilen tüyleri andıran sıklıkta kolilerle, bacalarla, sönmüş bir ocağın tepesi tıkanmış, birçoğu taşlarla kapanmış bacalarıyla dolu gibi olan bu vadilerde, eteklerde, artan kalabalığın çoğunluğunu keşişler meydana getiriyordu. Yeni gelenler de keşiş olduğuna göre orada çoğalma olanağını kendiliğinden yok etmiş. Çoğalmak için ancak dışarıdan gelenlerin sayısına, kendine bağlı kalan bir keşiş ordusu hiçbir şeye karşı yürümemek niyetiyle yığılıyordu. Oysa giden keşişler belki de yarlıların en dokunduğu, en özgür bıraktığı kişilerdi. Onlara gerçekten karışan, onlara gerçekten baskı yapan yoktu. Hele Joachim'in manastırı gibi yazıcı manastırları, baskı görenlerin baskıdan kurtulmak için sığındıkları yerlerdendi. Bu manastırlarda sayısı gitgide artan keşişler, başka işleri unutarak, başka yapabilecekleri de bulunduğunu akıllarından çıkarmış görünerek yazı yazmaya dalıyor, tartışıyor, eski inanca ister istemez bir gün dönüleceğini. Oysa Joachim bütün bunları anmanın gerektiğini görmüyor. Anlıyor. Bu da başka bir kaçış yolu. Kaçış olsa da olmasa da yürümeli. Bu yolda ilerlemeliyim diye düşündüğü andan bu yana kendini gitgide artan bir kolaylıkla koyveriyor. Gerçekte bu kolaylık kendi kendini aldatmak. Gene de değil. Aldatmak değil. Kese yoldan gitmek varken, kese yolu seçmek mümkünken, kime karşı, neye karşı bunu bilmeden, kestirmeden, kestiremeden bir çeşit vakit kazanma tasası içinde en uzun yoldan gitmek, sağa sola saparak, çıkmazlara dalıp çıkarak, ipi koptuğu yerden bağlamaya çalışmalı, denemeli hiç değilse. Andronikos'la işkenceyi paylaşırken, işkenceyi olsa olsa susarak paylaştığı için, işkencenin susma yüzünün yükünü bütün ömrünce omuzlarında, sırtında duyduğu söylense şimdi, Joachim buna, hayır, yanlış, Yalan der mi? Bu yükün altında soluya soluya bugüne erişmiş olduğu, başka deyimle susmanın utancından, bu utanca katlanma utancından, başka deyimle olanı biteni olduğu gibi kabul etmek utancından, başka deyimle bu utancı dağıtmak için konuşup bir şey yapacak yerde aklının en kuytu köşelerine, gönlünün en izbe yerlerine dalıp davranışını haklı çıkaracak tutarlı, köklü, temelli sebepler bulup gün ışığına getirmek, bunları ortaya sürerek gerçekten de haklı çıkarılan bir davranışın utancından. Ama kendini suçlamak, kendini suçlamak için bu kadar ustaca sebepler aramak, aynı kapıya çıkacak bir yol olmaz mı? Bu utançtan kurtulamadığı ne kadar doğruysa, bu utancın yüküyle konuşmaya kalktığı zaman, gevezelikten başka bir şeye ulaşmadan ömrünü harcadığı ne kadar doğruysa, şimdi kapanan bir tecim evinin, bir ömrün, bir kitabın hesabını yapmaya, eğrisinin doğrusunu tartmaya kalkışması da o kadar yanlış. O işi yapmak meleklere düşer, kendinden sonra yaşayacak olanlara. O mimar, aynı renkte iki taşı ancak bir kez yan yana yerleştirebileceğini, bunu bir yaptı mıydı artık, elini kolunu bağlamış olacağından, herhangi bir çıkmaza girdiği zaman kendisini ancak ölümü kurtarabileceğini düşünerek, bu çıkmaza gireceği anı elinden geldiğince kendinden uzak tutmaya çalışıp, korku içinde hiçbir, ama hiç, hiç, hiçbir şey yapmadan Tanrı'nın yazdığı ölüm karşısına dikildiğinde şaşkınlık, pişmanlık, umutsuzluk. Bunları, bu duyguları mimara yakıştırmak ne ölçüde doğru olur? Umursamıyor artık. Umutsuzluk, boşluk, hiçlik içinde kalacak yerde. O iki taşı yan yana getirmekten, bir yaşayışın akışına uymaktan, yaşamaktan çekinmeden, korkmadan, o anda yaptığını bilerek, yaptığının ağırlığını duyup onurunu benimseyerek, o iki taşı yan yana koyabilseydi işinin bir yerinde, duvarının sırasının bir yerinde o iki taşı yan yana koyabilseydi, bütün duvarları yıkılıyor iyi o kimin. İçinin bölmelerini yılların geçişiyle arttırmış, pekiştirmiş bütün duvarları yıkılıyor şimdi. Sağır edici, sağır, sessiz bir gürültü içinde. Bütün taşların ağırlığı yok oluyor. Uzun bir ömrün sonunda böylesine çocukça bir düşünceye kapılmanın yersizliğini, yakışıksızlığını bile bile. Yıkılan duvarların ardına güneş doluyor. Güneş, deşinmiş karınlar gibi kendisine karşı yapılmışçasına, kendisine meydan okurcasına, ışığına kapalı kalmış, kapalı tutulmuş saraylar gibi dünyayı sarsarak çöken dağların, setlerin, toprakların, çöken dağların, setlerin, toprakların üzerinden, boğazların üzerinden kavuşan denizler gibi, üç koldan gürül gürül akan bir deniz gibi, o güne dek aydınlanmamış bir yeri aydınlatıyor, bir kuruluğu suya boğuyor. O iki taşı yan yana koyabilseydi o mimar, ömrü hiç değilse bir parçacık daha az harcamış olmayacak mıydı? Bunu Ravenna'ya giden gemide düşünememişti. Düşünemezdi de. Oysa yaptığı, o anda yapmakta olduğu buydu. Başka bir şey değil. Buz tutmuş bir yokuşun başından aşağı kendini koyveren bir çocuğun hızıyla düşünüyor şimdi. Düşüncelerin ardından koşma, yetişme, onları toparlama, ipi elinden kaçırmama çabalıyor Eoakim. Bunu yapıyor. Kendini Tanrı'ya adamak istemiş bir insanın alçak gönüllülüğüne, göstermesi gereken alçak gönüllülüğe meydan okurcasına, bu alçak gönüllülüğü hiçe sayarcasına, eksiksiz, kusursuz, yanlış iş işlemez bir insan olmak isteğinin, isteği gururun içinde Tanrı'dan uzaklaştığını, insanın Tanrı katında göstermesi beklenen alçak gönüllülüğe karşılık bir insan olarak, insan katında, insan ölçüleri içinde iyi, yetkin bir insan olabilme çabası ile ömür tüketmezse bu hayatın değerini neyle biçeceğini, gene de bu çabanın güzelliği karşısında yanılmanın, yanlış iş işlemenin de bir güzelliği olması gerektiğini, yanlışlık yapsa bile buna bir onur payı ayırmak gerekirse iyiliğin, kötülüğün tek ölçüsünün ister istemez niyete, inanca dayanacağını, oysa niyetin, inancın sağlam bir yola götürmeye yeterli olmayacağını, dolayısıyla döngünün kendi kuyruğunu yemeye kalkan bir yılan gibi düşünüyor. Düşüncelerinin arkasından sürükleniyor Eoakim, yuvarlanıyor. Ama artık tilkinin de, Andronikos'a yapılan işkencenin de konuşmuş. Akşamdan beri aklından geçenleri aynı hızda, sesli, sözlü söylemiş olsaydı, Andronikos'un yaptığına yaklaşır mı? Yaklaşmazdı. Andronikos tam 8 gün konuşturulmuştu. Tam 8 gün yiyecekten çok, sudan çok, hava yutması için uğraşılmıştı. Tam 8 gün. 8 gün, 8 gece. Önce Tanrı'yı, sonra yaptıklarını, sonra inandıklarını, sonra inanmadıklarını, sonra inanmamayı, sonra yüreğindeki temel değerleri, sonra temel değersizliklerini, sonra acılarını, sonra yorgunluğunu, sonra dostluğu, sevgiyi, sonra umursamazlığı, sonra çocukluğunu, sonra aklına, sonra ağzına geleni, sonra artık yüreğinden, aklından bile kopmayanı söylemişti. Söylememişti. Bütün bunlar söyletilmişti kendisine. Sonra aldığı hızda, araba devrildiği halde hala dönen tekerleklere dönmüştü. Sonra bu dönme azalmıştı, azalmıştı. Sonra durmuştu. Gene döndürülmüş, gene durmuş. Gene döndürülmüştü sonra. Daha sonra kandilin yağı tükenmişti. Tekerlek artık takılmıştı. Gıcırdamıştı daha sonra. Gıcırdadıktan sonra da durmuştu. Düpetiz hata işlememenin gururunun boşluğunu söyleye söyleye, haykıra haykıra. Oysa Joachim şimdi. Şimdi bu sabah gelip kendisini gören genç bir keşişin gizlice tek başlarına kalmalarını istedikten sonra başkalarının duymamasına özellikle önem vererek ulaştırdığı habere göre bu alçakgönüllülüğün de ötesinde. Bunu hem suç işlediği, hem bağışlanmak dilediği, hem cezasını çektiği için yere sürtülen, kanatılan, parçalatılan bir insan durumunda bütün yolların kapandığı, bütün akşamların bittiği, bütün kışların başladığı bir noktada.
Köle ile efendinin arasındaki ilişki nedir? Düşündüğü kötü efendiyle dayak yiyerek iş görmekten başka bir yol bulmayan, sonunda ya ölen ya öldüren, ya kaçan ya da baş kaldıran köle arasındaki ilişki değil. Yüzyıllardır insanlar bu kalıp içinde düşünmüş. Yüzyıllardan beri, insanlar var olmaya başlayalı beri köleler dayak yemiş, terlemiş, işte öğütülmüş, efendilerse dayak atmış, yelpazelerini kölelerine sallatmış, tembellikten yorulan bacaklarını kölelerine ovdurmuştur. Ama kölelerin efendilerine sevgiyle, aşkla bağlı oldukları, efendilerin kölelerinin aşkını kazanmak için toz toprak içinde sürüklendikleri bir ilişki düşünmek yanlış mı olur? Ya köle, ölümünün efendisinin elinden gelmesini isteyecek ölçüde seviyorsa efendisini, ya kaçan köle ölümünün efendisinden gelmesi için, ölümünü efendisinden dilenmek için ona dönerse, ya efendi kölesini öldürdüğü zaman kendisini hiç kimsenin sevemeyeceği kadar, sevemeyeceği gibi sevmiş olan bir insanın istediği en büyük şeyi yerine getirmek, ona istediği en korkunç şeyi vermekle kölesi karşısındaki köleliğin en büyük belirtisini gösterirse, köleliğinin dolayısıyla sevgisinin, saygısının en büyük belirtisini. Böyle düşünmek gerçekten çılgınlık mı olur? Bunu yaşayanlar, bunu duyanlar, gerçekten birinin kölesi, birinin efendisi olanlar bu düşünceyi çılgınlık diye görürler mi? Joachim hiç sanmıyor böyle göreceklerini. Kendisini öldürmesini isteyen kölesinin bu isteğini yerine getirecek kadar onu sevmeyen bir efendinin kölesinin elinden ölümünü bulması işin en doğrusu değil mi? Hak değil mi? Ya da kendini kölesi öldürtecek, kölenin kendisinden istediğini kendi hesabına isteyebilmek için bu isteği reddedecek bir efendi düşünülemez mi? Sabah bir türlü gelmeyecek sanki bu gece. Oysa sabah gelir. Gelmemesi görülmemiş bir şey. Bu gece yolculuğundan yorulsa bile dönmemesi gerekiyor Joachim'in. Kahramanlık acaba? Niye korkmalı? Kahramanlık acaba köleliği kabul etmek anlamına gelemez mi? Bunlar sanki hem kendi düşüncesi hem değil. Sanki bir yerde okumuş, başka biri söylemiş bunları. Oysa başka biri, bu biri İsa da olsa, Andronikos da olsa, bunları söylemiş, kendisinden önce düşünmüş olsa bile bu düşünceler ona hiç de yabancı değil. Sanki kendi düşünmüş bunları çok eskiden. Artık önemsiz de böyle olup olmadığı. Hangi düşünce yalnız bizimdir? Bir şeyi bir başkası bizden önce söylediği zaman onun başka birinden yararlanmadığı söylenebilir mi? Nasıl söylenebilir? Nasıl düşünülebilir öyle bir şey?
Köleliği kabul etmek olamaz mı kahramanlık? Bir bakıma. Bu köleliği öylesine kabul etmek, öylesine benimsemek, öylesine özümlemek ki kahramanlığın başlangıcı olan baş kaldırma, insanı en çok sevdiği, dolayısıyla en çok kızdığı varlığın elinden ölüm getirsin. Onun için de eriyerek ölmek olanağını versin. Baş kaldırmak içinse bir şeyi benimsemek, ciddiye almak, ona bağlanmak, o bağlılığın yükünü duymak gerekmez mi? Andronikos'un yaptığı, böyle de düşünülürse kahramanlıktı. Baş kaldırmasının nedeni olan küçük alışkanlıkları da bir çeşit köleliğinin koşullarıydı. Bir köleliğin kendisiydi bunlar. Ya sözler, söylenen sözler, hele hele verilen sözler, köleliğin katmerleşmesi diye görülemez miydi? Bir kölelik adına başka bir köleliğin karşısındaki kahraman olmak, ama aynı efendiye dönüp beni öldür, beni içine al, erit demek. Şimdi boşlukta dönen bir tekerlek var ama Joachim duruyor bu tekerleğin merkezinde. Joachim, kahraman olmak istemiyor hala. Erit demek, dediği o olmuş Andronikos'un. Joachim ise kahramanın ötesinde durmak, berisinde kalmak istemişti. İnanç konusunu kendi içinde fazla eşelememiş, insana kalan son yolu mutluluğa yönelmeyi. Mutluluk. Yeni bir düşünce değil ya, son yol olarak mutluluğa yönelmek kalıyor diye düşüneli kaç yıl geçmişti. Mutluluğa yönelmeyi de aklından geçirmediğine, geçirmeye yanaşmadığına göre yolların hepsi kapanmıştı onun için. O da kaçmıştı ama bir adaya. Adaya kaçsaydı, Kapadokya'ya kaçsaydı, yarlığa karşı gelmek, yarlığı reddetmekle hain, yarlığa karşı gelenlere katılmakla kahraman olurdu. Oysa Ravenna'ya kaçmakla, Ravenna'da kalmayacağını daha o zamandan beri biliyordu sanki. Ravenna'da eski inancı tazelemek bir bahaneydi. Niye kaçtığını soranların önüne atılacak. Roma'ya kaçmak, Roma'nın başpapazına sığınmakla gerek başkentin, gerek kaçan vadisinin ilençle anacağı biri olacaktı. Kahraman olmayacaktı. Efendisine dönmeyecekti. Efendisinden kaçanlara katılmayacaktı. Ne köle olacaktı ne kahraman. Konuşmaya zorlanmayacaktı. Susacaktı. Gerçekten. Andronikos adada saltık susmayı öğrenmişti. Adadan dönerek saltık konuşmayı başarmıştı. Herkesin konuştuğu bir toplantıda kendisinden de birkaç söz istenince, herkesin şarkı söylediği bir toplantıda kendisinden de bir şarkı istenince konuşmak, şarkı söylemek korkunç bir küçültücülük taşıyordu içinde. Ama her zaman mı? Bunun da önemi kalmadı artık. Joachim başka bir efendiye sığınacaktı. Efendisini gönlünün isteyince değiştirmiş bir köle olacaktı. Ama efendisini değiştirdiği anda kölelik durumundan da sıyrılacaktı. Bir daha köle olamazdı ki. Kendi ayağıyla gitse de başka bir efendiye köleliğe zorlanmak şarttı. Ravenna, zavallı, güdük bir bahaneden başka ne olmuştu ki? Ravenna'daki imparator temsilcilerini Roma, imparatorun kendi gibi karşılardı. Ravenna'da efendiden kurtulmak olanaksızdı. Ravenna'da kalmaya çalışmak, insanın kendine söyleyebileceği yalanların en kötüsüydü. Yalan da köleliğin şartıdır oysa. Mızıkçılık kabul etmeyecek bir düzendi yalan. Yalan söylerken doğruyu söylemeye başlamak, doğru söylerken yalan söylemek kadar mızıkçılıktı. Ondan çabuk sıyrılmaya bakmıştı. Daha geçen yıl Frankların imparatoru Roma'ya geldiğinde karşılanışı Ravenna'ya gönderilen valilerin karşılanışına benzetilerek düzenlenmişti. O zaman da ürpermişti sırtı. Ondan kurtulduğunu sandıktan bunca yıl sonra bile imparator ardını bırakmıyordu. Oysa Roma o gün efendi değiştirmişti görünüşe bakılırsa. Oysa Bizans'ta o zamandan bu yana değişen bir şey vardı. Bu sabah o keşişin söylediği. Yalandan da çabuk sıyrılmaya bakmıştı. Şimdi daha iyi farkına varıyor. O zamanlar varmadığı şeyin. Yalandan sıyrılmak için inmişti Roma'ya. Roma'nın bataklıklarının kıyısına. Düşmanından düşmanlığını sürdürebilmesi için yanına sığınmayı dilemek gibi bir şeydi yaptığı. Sığınağı da verilmişti nitekim kendisine. Roma'nın başpapazından eski inancı taze tutacak bir yer vermesini isterken, Joachim inanç çevresini aşmayacak bir davranış içerisinde kalmaya özellikle dikkat etmişti. Ölümsek hastaların saçlarını taratmak istemeleri gibi. bu davranışı şimdi anlıyordu. Yani yorumunu yapabiliyordu. Şimdi dediği birkaç saat öncesi, birkaç ay, birkaç yıl öncesi gibi uzaklarda kalmış. Şimdi başka bir yere varmış durumda çünkü. Gerçekte bir batağa ağır ağır saplanmış, battığının farkına varmadan debelenip durmuştu. Kurduğu kilise, resimli kilise, yurdunun inancını korumak için çırpınır görünerek yükselttiği anıt, şu anda bu sabahki haberle tamamıyla gereksiz kılınmış oluyor. 35 yıl önce, 35 mi? Daha mı az, daha mı çok? Hesabını şaşırmış gibi. Ama ne çıkar, resimlere yeniden izin verildiği zaman, önceleri hile, düzen demişlerdi çevresindekiler, inanmak istememişlerdi. İzne uyacaklar, kim diye bakacak, sonra hepsini birden zindana atacaklar demişlerdi. Kendi ise resimsiz geçen 13-14 yıldan sonra resimlere dönüldüğü için ne sevinç duyuyor ne de öbürleri gibi kuşkulara kapılıyordu. Bir ara yalnız Andronikos'un ölümü bu kadar boşu boşuna mıydı diye düşünmüştü. Daha sonra Andronikos'un onun gibilerin acıları, ölümleri bir işe yaramış mıdır diye düşünmeye kalkmış, ardından vazgeçmişti. Bunu düşünmek daha da küçültücüydü onlar için. Çünkü resimlerin dönmesi hiçbir şeyi değiştirmiyordu. İçinde en ufak bir kıpırtı duymuyordu. Manastırlılar, manastırdaki keşişler en ufak bir baskı duymamışlardı üzerlerinde. Bildikleri gibi hareket ediyorlardı. Başka manastırlardan gelip kendi manastırına sığınan keşişler vardı. Kendilerininki yazıcı manastırı, kimse onlara dokunmuyor diye. Oysa imparatorluk resimsizlikten batmış falan değildi. Resimden vazgeçmeyip, vazgeçemeyip, kendilerine sığınarak eski inançlarını herkesin bildiği bir gizlilik içinde sürdürenler için dünya daha başka mı oluyordu? Şimdi ise kendi de küçültücü bir hareket içinde, küçültücü bir durum içinde, kaçışının küçültücülüğü içinde. Yoksa kendini temize çıkarmak için mi düşünüyor böyle bütün? Ama aradan bir yıl geçince, tahta yeni doğulu yerine eski doğulu geçince, hala böyle düşünmesi tuhaf. Burada, batıda, yurdunun doğulu hükümdarlarına bunca yıldan sonra hala yabancıymış gibi bakması. Oysa eski doğulu tahta dönünce o korkunç baskı başlamıştı. İyokim'in manastırına sığınmış keşişler uzak manastırlara kaçmaya başlamışlardı. Artlarından manastırın öz keşişleri de. Bunlar böylelikle en inatçı resimciler olduklarını anlatıyor. Kendilerine karşı amansız bir savaş açılması için ellerinden geleni yapıyorlardı. İyokim kaçtıktan sonra, çok çok sonra ne korkunç haberler almıştı. Yeni yasalar, yeni yarlılar çıkıyordu. Keşiş yetiştirilmesi önleniyordu. Yeni keşişler alınması yasak ediliyordu manastırlara. Daha sonra keşişlerin, keşişlik anıtlarının dönmeleri, din dışı hayata yeniden karışmaları, manastırların boşaltılması buyurulmuştu. Bu haberler geldikçe çevresinde toplananlar, Joachim'i bunu çok önceden sezdi. Eski inancı kurtarmak için, keşişliği sürdürmek için, uzak topraklarda da olsa bu kadar uğraştı, bunca güçlüğe göğüs gerdiği için kutluyor, övüyorlardı. Kahraman diyorlardı ona. O da sözü işittikçe kahroluyor. Bu yeni yolun, bu kendi ayağıyla girdiği yolun, kendi için yarattığı yeni köleliği duyuyordu içinde. Zavallı, hasta bir tilki yavrusunun nasıl boğduğunu anlatmaya kalksa, onu gene övecekler, gençliğine, üzüntüsüne yoracaklardı o yaptığını. Suçların, kötülüklerin bile bağışlandığı bu kahramanlıktan sıyrılabilmesi için bu sabaha beklemesi gerekirmiş. Şimdi herkesin, kapıcıların bile uyuduğu, yurdundan haber getiren ulak keşişin, gencecik, incecik, utangaç ama gözleri ateşli keşişin, yorgun olduğu bahanesiyle rahatsız edilmemesi için alınmasını buyurduğu bitişik hücrede, aralık duran perdenin arkasında ölüm uykusuna yatmış kadar kıpırtısız göründüğü bu saatte, herkes bir kahramanın çobanlığındaki bir sürünün rahatlığı içinde korkusuz uyurken, Joachim, belki de ömrünün en büyük sevincini, en büyük acısıyla bir arada duyuyor, yaşıyor. Bu sabaha dek ne olmadığını bilmişti Joachim. Manastır öğretiminin, din eğitiminin insana öğrettiği başlıca ölçü içinde salt ne olmadığını bilmişti. Şimdi karşısında esler gibi duran saray içlerinin, Onların yerinde parıltılar içinde yanarak üç koldan akacak bir denizin, gözlerinde hala canlı görüntüler, resimler gibi durabildiği bu anda ne olduğunu biliyor artık. Ne olduğunu, yenik olduğunu, dolayısıyla Utku'ya varmış olduğunu biliyor. Bu andaki durum gene değişebilir. Ancak hesabını bir daha yapmak zorunda kalmayacaktır. Joachim bunu biliyor. Tepede güneşin batışını ardına aldığı sırada, öbür tepede güneş solunda battığında ne aramıştı biliyor şimdi. Açlığı bilmeyen, herhangi bir açlığı doyurmak mutluluğunu aramadan yaşamış, bunu aklından bile geçirmemiş bir insan olarak, yaşayışın özüne inmek, bu yaşayışa bir yorum, bir anlam getirmek, yakıştırmak istemişti. Tamam şimdi, anlamı buldu. İnsan nasıl olsa bir takım yapıntılarla yaşayabiliyor, diyor. Gençliğimde daha çok kaçıp yapıntılara daha çok sarılmış, kahramanlığı kabul etmiş olsaydım, bugün bu noktaya varamazdım herhalde. Olgun yapıntının bir adım ötesi ölüm. Biliyorum ama artık kendimi aldatmadan, gözümü karartmadan, ulu, engin bir yapıntı içinde, bütün ömrüm boyunca olgunlaşması için uğraşıp didindiğim bir yemiş. Bu akşam tepeye çıkarken gözümün önüne getirdiğim olgun yemiş yemişçesine bir yapıntı içinde ölebilirim artık, diyor. Bundan böyle güneş sağında doğabilecek ama dönmeyecek yurduna. Önünde doğacak. Bir daha tepeye çıkarsa, ama çıkmaz gibi geliyor ona. Bundan böyle iniş yolu başlıyor. Küçük alışkanlıkların içinde ineceği yol. Bu alışkanlıklardan artık kurtulmaya çalışmayacağı, her türlü çarpışmanın, direnmenin artık anlamını yitirdiği, ölüme doğru dümdüz inen yol. Batının yolu. Üç kol denizin en darına, yıkık duvarların içinden geriye doğru yağmur sularını bulandırdığı, sepetleri, köpek leşlerini sürükleyen ırmağa doğru inen yol. Büyük lağımın ağzından biraz ötede belki duracak olan yol. Kahramanlığın kırıntısını taşımayacak bir yenikliğin utkusu bu. Sabaha tören giysileriyle çıkmalı kuzuların karşısına. Onlara bir kıssa anlatır gibi şöyle bir şey anlatmalı belki. Bir zamanlar bir adam herkesin üzüntüsüne, derdine. Bu adamın en büyük üzüntüsü başkalarının dertlerine, üzüntülerine ortak olmaktan, onların yardımına koşmaktan kendi hayatını yaşayamaması, kendi üzüntülerine, kendi sevinçlerine dalamaması olacaktı. Geçimini ondan bekleyenlere geçim, sevincini ondan bekleyenlere sevinç yetiştirmekten yorulmuş olacaktı. Bu haline karşı gönlü ayaklandığı zaman da bencil bir kişi olmaya karar veriyor ama daha bu kararını verirken kendisine seslenen birine "Şimdi geliyorum" diye karşılık veriyordu. Bu kararla bu "Şimdi geliyorum" arasında gide gele ölüm döşeğine düştüğü gün ansızın bir şey aydınlanacaktı bu adamın gözlerinde. Bir şeyi apaçık görecekti bu adam. Kendi yaşayışı bu "Şimdi geliyorum"dan başka bir şey değildi. Olmamıştı. "Şimdi geliyorum" diyerek yaşamak istemiş. Öyle yaşamıştı. Buna benzer bir şey anlatmalı onlara. Ama hemen ardından bu kıssayı yalanlıyor'a benzer bir şey demeli. Bizans'tan yapabilecek bir şey görmediğim için buraya gelmedim. Bir şey yapmak istemediğim için kaçtım demeli. Ardından kafalarını büsbütün karıştıracak tek şeyi söylemeli. Yavrularım, karşınıza tören giysimle geldim. Çünkü bir cenaze kaldırmamız gerek. Gerçekte iki cenaze. Ömrümünki ile sizlerinkini. Bugünden başlayarak bu çatının altında değişik bir inancın kulları olarak yaşayabilirsiniz. Başpapazın bu konuda en ufak bir baskısı olmadığı halde bu baskıyı da beklemeden bu kiliseyi Roma kilisesine bağlayacak, sonra da ölümümü beklemek üzere hücreye çekileceğim. Bunu kabul etmeyenler ister Ravenna'ya, ister Büyük Konstantinus'un başkentine dönerler. Dönerler çünkü Joachim'in kendi kendine söylev çekmesi, söylevini kendine dönerek hazırlaması gereksiz. Dönerler çünkü genç keşişin bu sabah getirdiği haber buydu. Joachim tepeye artık hiç çıkmayacak. Kesin kararı bu. Yeni imparator eski yasaları gevşetiyordu. Elverişli gördüğü anda da onları bütün bütün kaldıracağını, kaldırmaya kararlı olduğunu işitenler bu sözleri bütün şehre yaymışlardı ulak keşişe göre. Kitap bitti. Dükkan kapandı. Barış kuruldu. Şanssız, şerefsiz. Bir akşam Tessaloniki'nin kıyısında D denize doğru, yelkenlerin arasından açık denize doğru, dakikalarca, saatlerce uzun sürmüş gibi gelen dakikalarca bakmıştı. Batan güneşin ardından görünen, o dünyanın en güzel morunun, imparatorların doğdukları odanın, Somakilerin morunun, gezginlerin doğu dağlarının kayalarında gördüklerini söyledikleri morun, ağır ağır karanlığa dönüşümünü seyretmesi geliyor aklına. Pencereden görünen renk, o gecenin son rengi olmuştu. Bugünün ilk rengi. Yoruldum artık diye düşünüyor Eokim. Yoruldum. Tanrı canımı almayacak mı daha? 1964-65